Ayrım 13.
Sayfa 129. Seninle önemli bir projeyi tartışmak isterim. Dergiciliğin çok ötesinde bir niyetim var. Bir nefes daha çekti. Neden gazetenin genel yönetimi için hazırlanmak istemiyorsun? Şimdi de istediği kampanayı Semih'in kafasında çaldığına emindi. İlk fırsatta baş başa görüşmeliyiz. Sigarayı söndürdü. Yo, hayır, Şahin Bey'e ihtiyacımız yok, sadece ikimiz. Telefonu kapadı, Nemika'ya döndü. Haldun'un karşısındaki büyük odayı Semih için hazırlat. Bu hafta içinde hepsi tamamlansın. Nemika şaşkınlıkla izliyordu. Nasıl cesaret edebildiniz? Neye? Şahin Bey'e geçmiş olsun demeye. Cavidan kendinden emin vaziyette kapıya yürüdü. Dün gece Semih sana yalan söyledi. Bu yalanı sürdürecek cesareti yok. Sen de hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Ya Şahin Bey gerçekten hastaysa? Cavidan güldü. Bir gönül tecrübesinin iftiharını aktarır gibiydi. Şahin Bey dün gece bendeydi. Kapıdan çıktı, geri döndü. Sadece başıyla göründü. Kendisini önemsetmek istiyordu. Sesine gururlu bir hava verdi. Ve taş gibiydi. Borsa binasının karşısında park eden otomobilin şoförü dışarı çıkıp geleni geçeni kontrol ediyordu. Merdivenlerde bir genç kadın göründü. Kendinden emin adımlarla yürüyüp arabaya yaklaştı. Şoför kapıyı açtı, genç kadın içeri girdi. Şoför yerine oturup arabayı sürdü. Genç kadın çantasından çıkardığı zarfı yatırım uzmanına verdi. Gördüklerine inanamayacaksın. Yatırım uzmanı zarfı açmak istedi, genç kadın engel oldu. Hayır, buna hakkın yok. Olduğu gibi Şahin Bey'e vereceksin. Yatırım uzmanı sertleşmek istedi. Ücretini ben ödüyorum. Genç kadın aldığı zarfı iade etti ve verdiği zarfı geri aldı. Nezaketi bıraktı, biraz da Külhan Bey'e bir tavır takındı. Dikkat et, her şey paradan ibaret değil. Ben ucuz bir ispiyoncu değilim. Şükran borcumu ödüyorum. Hüzünlü bir tavırla ekledi. Bunu sırf Şahin Bey için yapıyorum. Bugün oğlum onun sayesinde yaşıyor. Şoföre dur diye bağırdı. Şoför durunca arabadan indi. Hem para zarfını hem bilgi zarfını birlikte koltuğun üzerine fırlattı. Bu son. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Aksayan bir şey olursa bu binayı sana dar ederim. Sert şekilde otomobilin kapısını örttü. Haldun gazetede sabah toplantısını sürdürüyordu. Ajanslardan gelen haberleri okuyor ve muhabirlere dağıtıyordu. Nemika'nın telefonu çaldı. Nemika rahatsız oldu ama durumu açıklamak istedi. Özür dilerim. Cavidan Hanım arıyor. Açabilir miyim? Haldun başını salladı, ayağa kalktı ve muhabirlere döndü. Bugünlük bu kadar. Herkes görevinin başına. İşe yarar şeyler getirin. Nemika hala Cavidan'la konuşuyordu. Aralarındaki konuşmadan görüşmenin konusu hakkında bir anlam çıkarmak mümkün değildi. Nemika sadece peki efendim, hay hay efendim, tamam efendim gibi aldığı talimatı anladığını gösteren kısa cevaplar veriyordu. Son sözü dikkat çekti. İyi yolculuklar efendim. Telefonu kapattı. Seninki bir haftalığına Fransa'ya gidiyor. Fettan tavırla Haldun'a yanaştı. Seni bana teslim etti. Eğer o küçük kaltağa gidecek olursan hemen haber verecekmişim. Haldun güldü. Sana karşı arzulu ama daima ihtiyatlı olmak ihtiyacını duydum. Kolay olmadığımı çabuk fark etmişsin. Kutlarım. Nemika ayrılmak üzere kapıya yürüdü. Tokmağı çevirdi. Kapıyı açtı. Haldun'un sesi yumuşaktı. Seni görmek isterim. Nemika güldü. Sana söylemiştim. Ben istediğimde kimse bana engel olamaz demiştim. Ekledi. Sadece ben istersem. Şahin Bey masanın başına oturmuş sağındaki köşede Semih'e yer vermişti. Büyük zarfın içinden çıkardıklarını masanın üzerine koydu. Bunlar benim gazetedeki adıma yazılı hisse senetlerim. Hisse senetlerini tek tek Semih'in önüne sürüyor ve numaralarını yazmasını istiyordu. Numaralarını yaz. Bunların temsil yetkisini sana devredeceğim. Sonra diğer bir zarfın içindekileri çıkardı. Bunlar da borsadan toplattıklarım. Bunların bende olduğunu kimse bilmiyor. Semih bir sevinç gösterisi içindeydi. Neredeyse Cavidan'a eşit hissemiz var. Şahin Bey bakışlarını sertleştirdi. Semih konuyu kavramış ve hemen tavır değişikliği içine girmişti. Özür dilerim, Cavidan Hanım demeliydim. Şahin Bey sanki kumardaki bütün fişlerin masaya sürülmesi gibi hisse senetlerini topluca Semih'in önüne koydu. İkimiz de aynı silahın sahibiyiz. Ama tetiğe kimin ne zaman dokunacağını kestirmek mümkün değil demiştim. Semih başını sallayarak sözleri onayladı. Şahin Bey kaldığı yerden cümlelerini tamamlamaya kararlıydı. Geri kalanı kilit hisseler. Asıl önemli hisseler şimdi bunlar. Kimden yana tavır koyarsa şirketlerin ve gazetenin yönetimini ele geçirir. Semih bir heyecan kasırgası yaşamış gibi aceleciydi. Neden onunla temasa geçmiyoruz ki? Şahin Bey masadan kalktı. Hisse senetlerinin çıkarıldığı büyük zarf kutularını da Semih'in önüne koydu. Yıllarca aradım. Kim olduğunu bulmam mümkün olmadı. Semih sinirlendi. Senin gibi bir adamın boşlukta kalmasını anlamam mümkün değil. Şahin Bey güldü. Bir şeye sahip olduğun zaman sinirleniyorsan, kaybettiğin zaman çılgın olabilirsin. Bu da mücadeleci birisi için iyi bir huy değil. Semih hisseleri toplayıp kutularına yerleştirmek için topladı. Sonra sinirlenip olduğu gibi bıraktı. Gözleri nemlenmişti. Kendisine gereken önemin verilmediği bir kırgının isyanıyla sesini yükseltti. Bunca yıl bunları kullanmaktan bıkmış olman sana benim heyecanımı aşağılama hakkı kazandırmıyor. Şahin Bey Semih'i kucakladı. Sen benim en yakınımsın. Baban öldüğünde henüz doğmamıştın. Annene söz verdim ve sözümü tuttum. Seni her tehlikeden korudum. Şimdi üzerine tek damla kar yağmasına izin vermem. Semih'i elinden tutup zengin manzaralı balkona çıkardı. Gözlerini rahat bırak. Görülmesi gereken şeyi senin için zaman ve tabiat seçsin. Sen sadece bakmayı öğren. Bazen delice bak. Gözlerinin önündeki güzel kadın avuçlarının içindeymiş gibi mutlu ol. Hayatın bütün sevinçlerini yaşa. Bazen daha delice bak. Gözlerinin önündeki bütün intikam fırsatları bir sevgili gibi dolansın. O zaman güzel bir kadını kucaklar gibi sarıl. Kollarını al ve canını yakar gibi sahip ol. Ne sevinçleri ve mutluluğu yaşatan kadını bırak, ne de intikamın haz veren heyecanlı zevkini. İkisine birden sahip olmanın öyle mutlu ve gururlu bir lezzeti vardır ki, hiçbir sevgili sana bu hazzı veremez. Semih güzel manzarayı daha yakından görmek istedi. Dirseklerini balkon demirlerine dayadı. Şahin Bey ensesinden yakalayıp iter ve tutar gibi yaptı. Semih'in ürkekliğini ölçtü ve hükmünü verdi. Çabuk panikledin. Ölüm ve kalım bir saniyelik farktır. Eğer intikam almasını bilmiyorsan hiçbir mücadeleye girişme. Zevkli olan şey sadece kazanmak değil, daha ileriye gidip kaybetmenin acısını ona yaşatmaktır. Şahin Bey çantasını toplamak üzere masaya yanaştı. Hala masanın üzerinde duran hisse senetlerini görünce Semih'e yüksek tonda hatırlatmada bulundu. Hisse senetlerini önüne doğru itti. Bunlar hayatının en önemli varlığı. Bunlarla ayakta kalmayı öğreneceksin. Bunlarla düşmanını omurgasına tutup yere vuracaksın. Masayı dolaşarak Semih'e yaklaştı. Cavidan'ı bununla avuçlayacaksın. Semih bu ani hiddetin sebebini kavrayamamıştı. Şahin Bey tek cümlede özetledi. Yoksa Cavidan seni avuçlayacak. Gözlediği durumun esefini bildirdi. Başladı bile. İnci kimsenin olmadığı anı kollamış ve yakalamıştı. İçeri girdi. Elindeki anahtarı masanın üzerine fırlattı. Kaybetmiş olabilirsin. Yenisini veriyorum. Haldun masasının üzerine fırlatılan anahtarı aldığı gibi aynı sertlikle İnci'ye fırlatarak iade etti. İnci hareketin sebebini kavramaya çalışmadı bile. Kendine olan güvenini ileri sürdü. Böyle bir pazarlıkla kaybetmeyeceğine inancı vardı. Benim gibi birisini kaçırmayı düşünemezsin. Haldun güldü, koltuğuna yaslandı, biraz gerindi, cebinden anahtar çıkardı, ucundan tutup salladı. Haklısın. Kenti bir çariçe gibi yeniden seyretmek ihtiyacındayım. Sonra ekledi. Biliyor musun ki Petro, Katerina için nefis bir tarif vermiş? Hayır. Haldun gerilmesini biraz daha artırdı. Yüzünde cennet, koynunda cehennem vardı diyor. İnci güldü. Böyle bir tanımlamanın mutluluğunu Haldun'a aktarıp 3-5 edebi cümleyle kendini karşısındakine kaptıran bir kadın olmadığını göstermek istedi. Unutma, bu sözü söyleyen Petro deliydi. Ben aklı başında adamları severim. Neylan telaşını belli etmeyen bir heyecan içinde arka sıralara bakıyordu. Perize'nin neden geciktiğinin merakı içindeydi. Bu derse gelecek ve akşam birlikte yemek yiyeceklerdi. Yapılmış program konusunda Perize'nin daima dikkatli ve özenli davrandığını biliyordu. Hiçbir zaman böyle davetlerde gecikmesini önceden haberdar etmediği görülmemişti. Bu durum Neylan'ın merakını daha da artırıyor ve bir an evvel Perize'nin gelişini görüp rahatlamak istiyordu. Şu saçlarının dağınıklığıyla dikkat çeken kız kendisine verilen görevi yerine getirmiş, Türkiye'de sosyalizmin seyrini özetlemişti. Konuşmasında işin gerçeğini yakalamış olmanın güvenilirliği vardı. Öğrenciler dersi münakaşa bölümünde sorularına cevap beklemekteydiler. Hepsinde garip bir hayret hissi vardı. İlk kez Neylan Hoca'yı böyle meraklı bir bekleyişin içinde görüyorlardı. Bu nedenle Neylan Hoca'nın kendine gelip cevap verinceye kadar sessizce bekleyip manzarayı seyretmeye karar vermiş gibiydiler. Neylan bu meraklı bekleyişi daha fazla sürdüremeyeceğini anlamış ve öğrencinin sorusuna cevap vermeye niyetlenmişti. Bir yanlışlığın içinde olmak istemiyordu. Kendini güven içinde hissetmek istedi. Kurnazlık kullanmak yerine dürüstçe öğrencisine sorusunu bir kez daha sormasını isteyecekti. Sorunuza sıradan cevaplar vermek istemem. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Genç öğrenci soruyu tekrarladı. Bu kez daha etraflı bir soruyla cevapların kapsamını genişletmeyi amaçladı. Marx'ın tariflerini ve politika tercihlerini anlattınız. Güçlü bir ekonomistin başka alanlarda da aynı anlayışla konuyu ele aldığını söylediniz. Bunu sadece Marx'a mahsus bir şeymiş gibi takdim ettiğiniz izlenimi edindim. Bu izlenim beni rahatsız ediyor. Hemen her filozofun yaşamında benzer tavırlar görülür. Sanki Marx'a karşı aşırı bir kayırıcılığınız varmış izlenimindeyim. Ya benim yanlışımı aydınlatın ya da sizin yanlışınızı açıklamama izin verin. Neylan sorunun geniş kapsamını anlaşılabilir bir çerçevede daraltmak istiyordu. Söyleyeceklerini bu çerçevede özetleyecek ve tartışmanın gidişine göre gerekli ayrıntıları verecekti. Sesinde kendinden emin bir liberalin rahatlığı vardı. Sosyalizmi Marx'la başlatalım ve onun teorisini bilimsel sosyalizm olarak adlandıralım. Aslında Marx'ı ikiye ayırmamız lazım. Birinci dönemde Marx, 1844 Felsefi ve Ekonomik El Yazmaları adı altında görüşlerini ortaya koyan Marx'tır. Ne gariptir ki bu yazmalar 20 yıl öncesine kadar British Museum'da gömülü kalmıştır. Ve yine ne gariptir ki Lenin, Troçki, Rosa Luxemburg bu yazmalardan haberdar olmadılar. Marx'ın ikinci dönemi ise Kapital'le başlar. Öğrencilerini gözledi. Sözlerini sınıfta büyük bir merak uyandırdığını gördü. Biraz daha ayrıntı vermeyi düşündü. Marx'ın yeterince kavranmadığını düşünüyor ve hızlı solcuların ağızlarından düşürmedikleri Marx'ı kavramakta zorlandıklarını görüyordu. 12 Eylül öncesinin ileri solcularındaki zaaf, yeni sosyalist mücadeleyi Türkiye'nin en doğru yöntemiymiş gibi algılamalarıydı. Bu yanlışı aydınlatacak bir açıklama dizisini tartışmaya açmak istedi. Sözünü ettiğim el yazmalarında Marx, kapitalizmin insanı nasıl bir meta haline getirdiğini ve nasıl kendi kendine yabancılaştırdığını, kapitalde ise kapitalizmin bunu nasıl başardığını anlatır. Marx'ın kapitalde söylediğinin özü şudur. Emeğin sömürülmesi her düzende çatışma yaratır. Bu çatışma, hukuk düzeni ile üretim ilişkilerinin yani teknolojinin paralel gelişmemesini yaratır. Bu çatışma emperyalizmin ekonomik nedenlerini oluşturur. Böylece kapitalizm serbest rekabet sisteminden ayrılarak monopollere dönüşür. Marx ülkesel tekellerin dünya tekellerine dönüşmesini anlatır ve savaşların başlamasının ekonomik temellerini tartışır. Gür bıyıklı delikanlı oturduğu yerden sorusunu yükseltti. Kendini heyecanlı anlatımlara kaptıran Neylan Hoca'nın telaşlı bekleyiş içinde istenmeyen bir sonuca doğru gidilebileceğini görmüş ve frene basmak istemişti. Sosyalizmin yeniden gelmek zorunda olduğunu müjdeler gibisiniz. Devrevi ekonomik buhranlar derinleşmedikçe sosyalizm hayaldir diyordunuz. Şimdi sizi kapitalizmin küllerinden sosyalizmin doğacağını müjdeleyen bir hayalperest gibi görüyorum. Gür bıyıklı delikanlının teşhisi doğruydu. Neylan'ı anlattıklarının gözden geçirmesi gerektiğine inandırdı. Söylemek istediklerinin ölçüsünü biraz kaçırdığını düşündü. Sözlerini hafifletmek ve anlatılanların kavranıp kavranmadığını görmek istedi. fırsatı bel kemiğinden yakalamış gibi mutlu oldu ve hemen cevapladı. İşte Marksist teorinin Marksist-Leninist pratiğe dönüşü bu aşamada önem kazanır. Dersi yönlendiren genç kız şu saçlarının dağınıklığını topladı, nazik bir üslupla müdahale etti. Belki ciddiyet kazanır demek daha uygun olabilir. Leyla sözlerini sürdürdü. Hayır, önem kazanır. Lenin bu süreci kısaltalım der ve ihtilal teorisini geliştirir. Hatta Devlet ve İhtilal adlı kitabında işin gerçeğini söyler. İhtilal üzerine bu kitabı yazmaya devam edeceğimi, ihtilali yapmaya gidiyorum der. Genç kız görüşünde ısrarlıydı. Haklısınız. Sabırsız devrimci gerçekten de dehası sayesinde başarır. Ama neyi, niçin başardığını, Marx'ın temel isteğinin ne olduğunu bilmeden sadece kötülüklerin yaratıcısı olarak gördüğü kapitalist sisteme savaş açar ve devrim yapar. Sözlerinizde hala karanlık gördüğüm konu bu. Neden çökmüş bir teorinin Türkiye'de yeniden can bulup insanları kışkırtacağını düşünüyorsunuz? Neden Rusya'da çöken sosyalizm Türkiye'de başarılı olsun? Birden beklenmeyen bir sorunun etkisiyle Neylan kendine geldi. Genç hukuk öğrencisi misafir olarak izlediği dersin derinliğinde kendi gözlemlerini tartışmaya açmak istemiş, farklı bir müdahaleyle Neylan'ı yönlendirmeyi düşünmüştü. O halde Marx'ın el yazmalarını esas alarak Türkiye'deki sosyalizm mücadelesinin yürütülmesini başlatabiliriz. Daha açıkça söylemeliyim. Temeli insanı almalı ve yola öyle koyulmalıyız. 12 Eylül öncesindeki en büyük eksiklik buydu. Neylan'ın gözlerinde sevinç belirdi. Genç hukuk öğrencisi istediği noktayı kendi öngörüsünden önce gündeme getirmiş ve tartışmaya derinlik kazandırmıştı. Şimdi bütün sınıfın ilgisini çekecek geniş kapsamlı bir tartışma başlığı açabilirdi. Türkiye'de sosyalist sistemin kurulması isteniyorsa, önce insanın kendine yabancılaşmasını ortadan kaldırmak gerekir. Genç kız sorusunun cevaplanacak en önemli içeriğinin unutulduğunu görmüş, biraz da Neylan'ın kurnaz davranışla bu sorudaki önemli noktayı görmezlikten geldiğini hükmetmişti. Böyle bir kaçışa izin vermek niyetinde değildi. Sorumu görmezlikten gelmeni size bir tartışma galibiyeti vermez. Rusya'da da yıllarca bu hedef benimsendi. Neylan tek bir cümleyle kozları eline geçirmek istedi. Ama Rusya'da sosyalizm yıkıldı. Genç kız konuşmanın gerginleşmeden derinlik kazanmasına özen gösteriyor ve tartışmanın can alıcı noktaları üzerinde ısrarla durmak istiyordu. Rusya'da yıkılan sosyalizm değil, 70 yıllık Rusya örneğinin başarısızlığıdır. Belki iktidarını şimdilik kaybetti. Ama sosyalizm yaşıyor çünkü kapitalizm yaşıyor. Kapitalizmin olduğu düzende tek bir alternatif vardır, sosyalizm. Neylan'a baktı, hemen verilecek bir cevabı olmadığını gördü. Bu sessiz kalış Neylan'ın bu konuyu kabul ettiği anlamında yorumlanamazdı. Ama genç kıza biraz daha yüklenme fırsatı vermişti. Bu fırsatı iyi kullanmak istedi. Yabancılaşmanın sebepleri her ülkenin sosyalizm tarifinde farklı olabilir. Gelecek endişesini yok etmedikçe, korkuyu ortadan kaldırmadıkça bu konuyu tartışmaya bile almanız mümkün değildir. Birden durdu. Derin bir nefes aldı ve küçük bir latifenin zarafetinde hocaya bir köprü uzatmak istedi. Nasıl oluyor da böyle fantezi bir tercihle sosyalizmi tartışmayı uygun görüyorsunuz? Genç kız Neylan'ın kendisini büyük dikkatle dinlediğini görünce biraz yavaşladı. Heyecanını kontrol edebileceği bir sükunete kavuşmak istedi. Çünkü söyleyeceklerinin can alıcı noktasına gelmişti. İnsan haklarının verilmesini devlet denilen korkunç yaratığın lütfuna bırakamazsınız. Aksine insan haklarının devletin temel nedeni olduğunu halka anlatmalısınız. Bunu yapmaya çalışanlar çıktı ama başarılı olacak cesaretleri ve direnişleri yoktu. Genç kız görüşlerine yeni bir pekiştirme fırsatı aradı. Söyleyeceklerini daha önce başka zeminlerde dinlemiş ve duyduklarının inandırıcı niteliğinde kendini tatmin eden dehlizler bulmuştu. Bu dehlizlerden birini şimdi avluya açmaya niyetliydi. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve daha birçok insani gerçeğin teorik temellerini ortaya koymalıyız. İnsanlığın tek felaketi olan kapitalizmin ve onun son aşaması olan emperyalizmin yok edilmesine Türkiye'de yaşayan herkesin katkısını sağlamalıyız. Bunun için yeni insanın yaratılması gerekir. Bu yeni insan hem sosyalizmin yeniden dirilişi hem sonucu olacaktır. Derin bir nefes aldı ve ekledi. Sosyalizm tarihe karıştı diyenler bir gün kendilerinin tarihe nasıl gömüldüklerini göreceklerdir. Eğer onlar kendi akıbetlerini görmezlerse onları tarihçiler anlatacaktır. Ama gelecek nesiller kapitalizmin yok oluşuyla sosyalizmin nasıl ufukta doğduğunu mutlaka seyredeceklerdir. Devlet kadrinin yok olduğu, insan zihnine kilit vuran kurumların ortadan kalktığı, her insanın katkısı ve sonra ihtiyacı oranında pay aldığı sistem elbette gelecektir. Genç kız giderek köpüren bir ciddiyetle fikirlerini sıralıyordu. Belli ki konuyu en derin ayrıntısına kadar incelemiş ve sağlam bir tartışma zemini yakalamıştı. Bu sağlam zeminde kim karşısına çıksa vurup yere devirecek kadar kendini güçlü hissediyordu. Artık bir hüküm cümlesi vermenin zamanı geldiğini düşündü. Sizin denemek istediğiniz devrim bu olunca bürokrasi de sizin istediğinizi yok etmek için kendi devrimini yaptı. 12 Eylül'ün ihtilalci yönü yoktur. Müdahalesinde yeni bir nitelik ve öğe de yoktur. O sadece Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan yanlış sosyalizm modelini yok etmiştir. İşin garip yönü, bu müdahaleye zemin hazırlayan yanlış sosyalistler şimdi bu müdahaleyi eleştirerek kendilerinde haklılık arıyorlar. İşin yine garibi şu ki, 12 Eylül'ü yapanlar da bu işin farkında değillerdi. Çünkü bunların hiçbiri demokrasi devrimleri değildi. Cumhuriyet'in 70 yılına bakınız. Yapılan ihtilallerin hepsi demokrasi amaçlı bürokratik ihtilallerdi. İlginç olan yanı da hepsinin sosyalist ilhamlar ve ispatlarla gerçekleştirilmesidir. Sınıfın kapısı açıldı. Perize elinde küçük bir valizle gelip her zaman oturduğu yere ilişti. Neylan'la göz göze geldi. Genç kız manzarayı gördü ve güldü. Yıllar önce o da benzer duyguların heyecanlarıyla titremiş ve sevgilisini gördüğü her noktada yeni bir dünya avuçlamış gibi mutlu olmuştu. Seyrettiği mutluluğun üzerine gitmeye niyetli değildi. Sözlerini tamamladı. Hiçbir siyasal iktidar sahibi yaşamış bulunduğu çevreden, kazandığı kültür ve eğitimden soyutlanamaz. Hepsi insanlık tarihinde iz bırakmış şu veya bu teorik yapıdan etkilenmişlerdir. Bu etkilenme ya doğrudan gerçek teoriler öğrenilerek elde edilmiştir ya da kulaktan dolma deforme edilmiş teorilerden alınmışlardır. Ama hiçbirisi kendiliğinden bir teori yaratıp siyasal iktidara oturmamıştır. Neylan Perize'ye baktı. Bu toplantının varılması gereken sonucunu henüz istediği düzeyde görmüyordu. Günler öncesinde Perize'nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu hissetmiş ve vardığı sonucu nasıl savunacağını merakını duymaya başlamıştı. Sınıfın tavı yerindeydi. Küçük bir baş hareketiyle Perize'nin bu tartışmaya katılmasını, hatta mümkünse yön vermesini istiyordu. Perize bu daveti kullandı. 12 Eylül'de yaşanan haksızlıkları ve çekilen acıları görmezlikten gelmek haksızlıktır. Ama ıstıraplı bir geçmişin tekrarıyla bir ideolojiyi savunmak mümkün değildir. İstediği merakı uyandırdığını görünce biraz daha ileri gitmek istedi. 12 Mart'ın ardından öyle sanıldığı gibi yılgın ve yorgun bir sosyalizm yoktu. Aksine cesur ve kararlı bir gençlik bu işin peşindeydi. Ama 12 Mart'ta yaşanmayan bir tehlike 12 Eylül'de karşımıza çıkmıştı. 12 Eylül'de sosyalizmin karşısında sert ve oturmamış bir iddia vardı. Zorluk bunun nerede, nasıl tezahür edeceğini kestiremeyen tecrübe eksikliğindeydi. Perize istenen noktaya gelebileceklerini düşünmüş ama kafasındaki asıl tereddüdü ortaya koyup koymamakta karar verememişti. Acaba öğrenciler ve Neylan bu söylediklerini yanlış algılayabilir miydi? Bu duraksamada zaman kaybetmek istemiyordu. Bir gün birinin bu tartışmayı başlatacağına inanıyordu. Sanki bu fırsatı yakalamış gibi sevindi. Bugüne bakın,